Annemin gözyaşları. Koşarcasına yürüyordu genç kadın. Küçük yokuş onu oldukça yormuş olacak ki elini yüreğine bastırdı. İvedilikle atıyordu yüreği. Derin bir soluk alarak yeniden yürümeye başladı. Orta boylu, şişmanca bir hanımdı bu. Dağınık saçlarıyla konut giysisi içinde pek coşkulu ve üzgün bir durumu vardı. Konutundan ansızın çıktığı belliydi. İki yanına kaygılı bakışlardan birisini aradığı anlaşılıyordu. Okulun bahçesinde oynayan çocukları dikkatle gözden geçirdi. Aradığını bulamamış olacak ki okul yöneticisinin kapısını sertçe vurarak gel sesini beklemeden kolu çevirdi. Önündeki kağıtlardan başını kaldıran okul müdürü kaygıyla odasına giren hanıma ''Buyurun efendim, bir şey mi istiyorsunuz?'' dedi. Soluk soluğa olan kadın titrek ve boğuk bir sesle ''İki saattir oğlumu bekliyorum. Hiç gecikmezdi. Kaygılandığımdan buraya dek sormaya geldim. Sabahçı öğrenciler çıkalı çok oldu.'' Yönetmen ilgiyle ''Oğlunuz kaçıncı sınıfta?'' diye sordu. ''Beşinci sınıfta efendim.'' ''Adı?'' ''Ertan Demirdağ.'' dedi genç anne. Okul yönetmeni ''Öğretmenine bir sorayım.'' diyerek telefonun numaralarını çevirmeye başladı. ''Alo Necla Hanım, siz misiniz?'' Sınıfınız öğrencilerinden Ertan Demirdağ'ı bir yere gönderdiniz mi? Ya öyle mi? Son dersten birlikte çıktığınızı iyice anımsıyorsunuz demek. Evine dönmemiş, annesi arıyor, iyi günler diyerek telefonu kapattı. Konuşmayı anlayan genç anne kendini tutamayarak ağlamaya başladı. Gözlerinden yaşlar sicim gibi akıyor, bir yandan da söyleniyordu. Ah yavrum, yuvamız için bu büyük bir yıkım. Biraz önceki trafik kazasında ezilen benim oğlummuş demek diyordu. Müdür ayağa kalkarak coşkuyla sordu. Ne oldu bayan? Trafik kazası mı olmuş? Genç anne boğuk bir sesle. Komşular söylediler. Konutumuzun ötesindeki yolda trafik kazası olmuş. Bir taksi bir çocuğu ezmiş dediler. Kadın müdürün yatıştırıcı sözlerine kulak vermeyerek hızla kapıdan çıkıp gitti. Hem ağlıyor hem de söyleniyordu. Evine yaklaştığı zaman kocasına haber vermeyi düşündü. Yandaki bakkala eşinin telefon numarasını söyledi. Bitkin, şaşkın bir durumdaydı. Alo, Erol sen misin? Ben. Şey Erol, iki saattir Ertan meydanda yok. Okula sordum. Son dersten çıkarken öğretmeni görmüş. Fakat bir saat önce yandaki caddede bir trafik kazası olmuş. Bir taksi çocuğun birini çiğnemiş. Hemen koş, oğlumu bul. Ancak bu kadar anlatabildi genç anne. Gözlerinden durmadan yaşlar akıyordu. Komşusuna bıraktığı küçük yavrusunu almaya gitti. Durumu öğrenen komşuları onu avutmaya çalıştılar fakat boşunaydı. Yüreği sızlıyor, gözlerinden yaşlar bir sel gibi akıyordu. Daha kesin olarak doğrulanmayan bu acı haber genç adamda da etkisini gösterdi. Solan yüzünde üzgün bir bakırış oluştu. İmgesinde taksinin bir çocuğu ezişini görür gibi oldu. Kaygıyla soran arkadaşlarına durumu anlattı. Arkadaşları trafik müdürlüğüne telefon etmesini söylediler. Trafik müdürlüğünden aldığı haber sanki genç babanın yüzünden okunuyordu. Kaşları çatılmış, alnında kırışıklıklar belirmişti. Gözleri buğulanmıştı. Neredeyse ağlayacaktı. Verilen bildiri tıpatıp oğlununkine uyuyordu. 12 yaşlarında kumral bir çocuk ezilmiş deniyordu. Arkadaşlarından ayrılan Ertan'ın babası çocuğun yatırılmış olduğu hastaneye doğru yola çıktı. Taksinin uçar gibi gitmesini istiyordu. İçinden inşallah yaşıyordur, Allah'ım onu bize bağışla diyordu. Hastaneye vardığı zaman durumu nöbetçi doktoruna anlattı. Gerçekten böyle bir çocuk gelmiş, hemen iyileştirme yoluna gidilmişti. Görevli doktoruna ''Şimdi yavrunuz baygın bir durumda uyuyor. Yanına vardığınızda bağırıp çağırmak yok.'' dedi. Genç baba evet der gibi başını salladı. Hasta odasının önüne vardıkları zaman doktor usulca kapıyı açtı. Bir hemşire karşıladı onları. Doktor hasta nasıl der gibi baktı ona. Hemşire sözle sorulmuş gibi küçük pek derin uyuyor efendim. Yarım saat sonra kendine gelir sanıyorum. Ertan'ın babası tertemiz bir odada bembeyaz örtüler içinde yatan oğlunu gözlüyordu. Düşmemek için kapının iki yanını tutundu. Gözlerindeki yaşlar hem üzüntünün hem de sevincinin pırıltılarını taşıyordu. Gerçekten oğlu olduğunu anlamıştı gayrı. Doktor kısa bir açıklamada bulundu. Efendim, küçük başının sağ yanıyla sağ kaşından yara almış. Buradaki yarıkları dikişle birleştirdik. Sağ kolunda bir çatlama sezinlendiğinden kolunu alçıya koyduk. Yapılan küçük ameliyat olumlu geçti. Geçmiş olsun. Mendiliyle gözlerini silmeye çalışan Erol Bey içinden geçerek teşekkür etti. Sonra usulca oğlunun yanına giderek onu kokladı ve soluk alışına dinledi. Bu onu daha çok mutlu kılmıştı. Gözleri parladı. Gerçekten yaşıyor diye sevindi. Bir taksi atlayarak büyük bir acı içinde kalan karısını almaya gitti. Biliyordu ki o da gözleriyle görmeyince ne söylese inanmayacaktı. Küçük kızları Tülay'ı komşuya bırakarak hastaneye döndüler. Ertan'ın annesinin gözleri kan çanağına dönmüştü ağlamaktan. Sanki birkaç yıl birden yaşlanmıştı üzüntüsünden. ''Gerçekten yaşıyor mu? Beni aldatmıyorsun Yero.'' diyordu. Karı koca doktordan izin aldılar. Çıt çıkarmadan oturacaklarına söz verdiler. Düşmemesi, bir çılgınlık yapmaması için karısının kolundan sıkı sıkı tutuyordu genç adam. Birlikte çocuklarının yattığı odaya girdiler. Anne gözyaşlarını bir türlü dindiremiyordu. Sessizce, yavrum, biricik oğlum, geçmiş olsun hepimize diyebildi. Kocası bir işaretle susmasını belirtti. O da sessizce yavrusunu koklayıp okşadı. Sonra sandalyeye oturup ayılmasını beklediler. Aradan 5-10 dakika geçmişti ki Ertan uykusunda sayıklar gibi tatlı bir sesle ''Anne, anne!'' diye seslendi. Bu sözcükler anneyi yerinden kaldırmış, gözlerindeki yaşları çoğaltmıştı. Karşılarında duran hemşire onlara susmalarını söyledi. Biraz sonra Ertan sol gözünü açtı, sessizce ''Ben neredeyim?'' diye sordu. Hemşire usulca eğilerek, ''Hastanedesin yavrum. Bak burada annem baban da var. Seni görmeye geldiler. Hiç üzülme, bir şeyin yok. Birkaç gün sonra buradan çıkacaksın.'' Annesini babasını gören Ertan'ın dudaklarında tatlı bir gülüş belirdi. ''Beni bağışlayın anneciğim, babacığım.'' diyordu. Onlar çoktan bağışlamışlardı. Hemşire çocuğu fazla konuşturmalarına izin vermedi. İlgili doktora haber vermeye gitti. Doktor durumdan mutluluk duyarak anneye babaya döndü. 15 gün sonra yuvasına dönebilir, geçmiş olsun diyerek yanlarından ayrıldı. Bu 15 gün içinde anne baba her gün onu görmeye gittiler. Ertan'ın geçirdiği bu kaza okul içinde de üzücü bir hava yaratmıştı. Öğretmeni ve sınıf arkadaşları onu iki kez görmeye geldiler. Ertan günden güne iyileşiyordu. Yiyor, içiyor, bazen de okuyordu. Başındaki sızılar geçmişti. Kolundaki alçıysa bir 15 gün daha bekletilecek, sonra da açılacaktı. Doktorun söz konusu ettiği son yoklama günü annesiyle babası da gelmişlerdi. Dahiliye ve hariciye bölümlerine girip çıkan Ertan son olarak göz kliniğine gönderildi. Bu çok yerinde bir davranıştı. Çünkü Ertan -5 numara miyop gözlüğü takıyordu. Yaramaz arkadaşları ona ''Gözlüklü Bey, camekanlı efendi'' diye şakalar yapıyorlardıysa da o hiç aldırış etmiyordu. Gözlüklerini sabahleyin silerek gözlerine takıyor, akşam yatarken çıkarıyordu. Gözlüğüyle daha iyi görüyordu. Onlar olmayınca bulanık görüyor, uzakları iyice seçemiyordu. Göz yoklamasının oldukça uzaması Ertan'ın babasını kuşkulandırdı. Önemli bir şey mi var diye düşündü. Bir üzüntü kapladı içini. Ertan dışarıya çıktığında babasını odaya çağırdı doktor. Açık sözlü bir doktordu bu. Hemen söze başladı. ''Kardeşim, çocuğu şu anda alıp götüremeyeceksiniz. Bir ayda bizim klinikte yatması gerekiyor. Bu kaza ve çarpma dolayısıyla sağ gözünde dekolman adı verilen bir yırtılma oluşmuş. Sarı noktada retina adı verilen bölümde cisimlerin ters olarak oluştuğu yerde bir ayrılma görülüyor. Bunu elektrik yoluyla birleştirebilirsek başarıya ulaşmış olacağız. Tezden iyileştirme yoluna gitmezsek ileride gözü tümüyle yitirmiş olabiliriz. İvedi olarak düşünmeniz gerekiyor. Çocuğu böyle bir durumdan kurtaralım.'' dedi. Donmuş kalmıştı Erol Bey. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. Bir robot gibi dinlemişti doktoru. Acının biri bitmeden diğeri kendini gösteriyor. Bir aile başkanı olarak umutsuzluğa kapılmaması gerekiyordu. Birden silkinerek karar verdi. ''Evet sayın doktor, ilgilerinize çok teşekkür ederim. Böyle ince bir durumu zamanında gördüğünüzden dolayı sizi kutlarım. Çocuğum hemen kliniğinize yatabilir. İlgilerinizle bu çok önemli durumdan kurtulacağına inanıyorum.'' dedi. Durumu karısına ve çocuğuna anlattı. Ertan'ın göz kliniğinde de birkaç gün yatmasının çok yararlı olacağından söz açtı. Ertan babasının sözlerini hiç yadırgamadı fakat annesi için içine ağlıyordu. Annesine dönerek, "Anneciğim, burada da birkaç gün yatar sapasağlam yuvamıza dönerim," dedi. Babası, "Aferin oğlum, yürekli bir davranış bu," diye onu sevdi. Ama o da içinde bir sızı duyuyordu. Bunu söyleyemezdi. Böyle bir olgunun sonunda gözlerini tümüyle yitirmiş bir arkadaşını anımsamıştı. Gözlerini hafiften yumdu. Sonra birden açtı. Kendisini toplamaya çalıştı. Yatırılması uygun görülmüştü. Anne ile babası Ertan'ın gözlerinden öperek yanından ayrıldılar. Ertan hastanede bir ay daha yatmıştı. Yatmıştı ama bu kez daha çok sıkılmış ve güçlükle karşılaşmıştı. Bunu ancak o biliyordu. Bir ay gece gündüz sağa sola kımıldamadan sırt üstü yatmak ne demekti? Yemeğini hemşire ablalar yediriyordu. Çok önemli bir göz ameliyatı geçirdiğini sağındaki solundaki hastalardan, hemşirelerden duyuyordu. Ameliyatın başarılı geçtiği söylenmişti ama henüz göz sargılarını çözmemişlerdi. Üçüncü koğuşta yatıyordu. Ertan'ın odasında 10 kadar göz hastası bulunuyordu. Bunlar çocuk ve gençlerdi genellikle. İçlerinde iki gözü görmeyen de bulunuyordu. Bazen öteki gözünü de kapatan Ertan, karanlıkta yaşayanları tanımaya çalışıyor, gözlerinin açılması için dua ediyordu. Anneciği onu her gün yoklamıştı. Her gelişinde onun sevecenlik dolu sesini, sözlerini dinlerken gözlerindeki sıcak yaşları da parmaklarıyla siliyordu. İşte bugün son artık. Başındaki yaralar iyileşmiş, kolundaki kırık düzelmişti. Gözündeki sargılar %99 umutla çözülecekti. Doktoru babasına kesin olarak söylemişti. "Bu bizler için de büyük bir başarı, geçmiş olsun. Çocuk oldukça net olarak görebilecek," demişti. Buna karşın anne baba büyük bir üzüntü ve dirençsizlik içindeydiler. Muayene odasında sargılar bir bir çözüldü. Karanlık odada hafif bir ışık yaktı doktor. Ertan hemen yüzünü ışığa doğru çevirmişti. Sonra sol gözünü kapatarak karşıki duvarda duran harfleri sordular Ertan'a. Tek tek yanıtladı. Artık görüyordu. Göz ameliyatından önce nesneleri o gözüyle eğri büğrü görmüştü. Şimdi düz görüyordu. Oradakiler sevinç içindeydiler. Ertan doktorun, hemşire ablasının, anne ve babasının elini öptü. Ana baba yavrularını sevinç gözyaşları içinde kucakladılar. Demirdağ yuvasına mutluluk yeniden gelmişti. Geceliğin ay, gündüzün güneş, neşe, sevinç yağdırıyordu konut içini. Ertan bir iki gün konutlarında dinlendi. Kardeşi Tülay'la oynadı. Ona arkadaşlık etti. Sonra onu babası okula götürdü. O gün anlatımı güç bir yabancılık duymuştu Ertan. Öğretmenleri, arkadaşları onu gerçek bir sevgiyle karşıladılar. Okulda bir bağıran havası esti. Tüm arkadaşları sağlığıyla ilgilenmiş, geçmiş olsun demişlerdi. Bu çok temiz hava insanca duygular içinde derin bir mutluluk duymuştu Ertan. Böylece Ertan okuluna ve arkadaşlarına yeniden ısınıverdi. Derslerinden geri kalmasına karşın kısa zamanda yetişeceğine inanıyordu. Öğretmeninin de kendisine büyük bir güveni vardı. Ancak gözlerini birden yorması doğru değildi. Daha çok kulak yoluyla öğrenmesine uygun görüyorlardı. Doktor da bu yolda bir açıklama yapmıştı. Ertan okula başlayalı birkaç hafta olmuştu. Günlerden cumartesiydi. Kış olmasına karşın bol güneşli bir gündü bu. Törene katılmak için sınıflar bahçeye diziliyordu. Her sınıfın öğretmeni başında bulunuyordu. Bayrak yerine konmuş, kapalı terastaysa okulun mikrofonu hazırlanıyordu. Belliydi ki okul müdürü bir konuşma yapacaktı. Kent içinde trafik kazaları artmıştı. Bu bakımdan okul yöneticilerinin öğrencileri uyarması gerekiyordu. İki gün önce yürekler acısı bir kaza daha olmuş, bir öğrenci yaşama gözlerini yummuştu. Her şey hazır olduğundan okul yönetmeni mikrofona yaklaştı. "Sevgili çocuklarım," diye söze başladı yönetmen. Temiz ve eğitimli, duygulu olmanın yararlarını, insanca artamlara, niteliklere ulaşmanın büyüklüğünü anlattı. Her sınıftaki öğrencinin anlayabileceği biçimde örnekler verdi. Gerçekle ilgisi olan bu konuları dikkatle izledi çocuklar. Uzun boylu okul yöneticisi sözlerini şöyle sürdürdü. Anne ve babanızın ilk orta lise öğretmenlerinizin titizlikle üzerinde durduğu bir öğrencinin gerçek bir insan olabilmesi için tam 20 yılın geçmesi gerekiyor. Kendinize, ailenize veya ulusa yararlı bir insan olabilmeniz için büyükleriniz çok çaba tüketiyorlar. Sizlere durmadan çalışmak ve sağlığınızı korumak düşüyor. Duyduğunuz gibi her gün çeşitli trafik kazalarıyla karşılaşıyoruz. Kentimiz büyüdü, araçlar çoğaldı. Bu durumda trafik kurallarına ayrıntılarıyla uymamız gerekiyor. Kaldırımı olan yerlerde yolun her zaman sağından yürüyünüz. Kaldırımsız uzun yollarda sol yönü iyi tutmalıyız. Çünkü karşıdan gelen aracı görürüz. Arkamızdan gelen de sağımızdan kolayca geçer. Dört yol ağızlarından ve köşe başlarından karşıya geçmeyiniz. Trafiğin belirttiği yerlerden karşıya geçiniz. Önce sola, sonra sağa, sonra yeniden sola bakarak ilerleyiniz. Önemli caddelerde bulunan ışıklı aygıtlarda yeşil yandığında yürümek, kırmızı yandığında durmak gerektiğini bilmeliyiz. Bu ışıklara mutlaka uyunuz. Çalışır durumda bulunan taşıtların önünden veya arkasından geçmeyiniz. Hemen hareket edebilir veya arkaya doğru gidebilir. Özellikle oyunlarınız da bu konuda önemli bir yer tutuyor. Cadde ve yol üzerinde top, kaydırak, ip atlama, çelik çomak ve diğer oyunların hiçbirini kesinlikle oynamayınız. Öyle ki işlek bir caddenin bitişiğindeki bahçe veya çimenlikte voleybol veya futbol oyunları oynamak, maçlar düzenlemek çok sakıncalıdır. Bunun için birçok örnekler verebilirim. Okul yönetmeni çevresine bakarak şöyle bir soluk almak istedi. Bu sırada yanına 5. sınıf öğretmeni Necla Hanım yaklaştı. Efendim, izninizle bizim Ertan'ı mikrofona çağıralım. Başından geçen kazayı arkadaşlarına kendisi anlatsın. Çok iyi olur ocağım. Ben de onu düşünüyordum diyerek yeniden mikrofona doğru yaklaştı. Ertan Demirdağ'ı arkadaşları adına mikrofona çağırıyorum dedi. Öğretmeni Ertan'a, hiç çekinmeden, sıkılmadan sınıfta ders anlattığın gibi konuş oğlum diyordu. Koşarak gelen Ertan'a yönetmen mikrofonu boyuna göre oranladı. Sonra şöyle bir soru sordu. Başından geçen olayı arkadaşlarına olduğu gibi anlat Ertan. Rahatsızlandığında neler düşündün? Bu konuda arkadaşlarına neler söylemek istersin? Ertan önce sıkıldı, biraz kızardı. Sonra öğretmeninin sözleri geldi usuna. Öyle ya, ne var sıkılacak? Hepsi kendi öğretmenleri, kendi arkadaşlarıydı. İçten gelen bir güçle mikrofona yaklaştı. Sevgili arkadaşlarım, ben gerçekten bir trafik kazası atlattım. Kolum kopabilir, gözüm kör olabilirdi. Çok şükür kurtuldum. O gün birlikte çıkmıştık okuldan. Ne var ki ben her zamanki yolumu bırakıp öbür yoldan konutumuza doğru yürüdüm. Komşu okulun çocukları cadde kenarındaki bahçede top oynuyorlardı. İçlerinden biri benim arkadaşımdı. Yanıma koşup bana top oynamamı söyledi. Annem bekler dedimse de canım 15 dakikayı geçmez. Biz Fenerbahçe kulübünü tutacağız. Bir oyuncumuz da yok. O da sen olacaksın. Şu Galatasaraylıları bir yenelim dedi. Elimden çantamı aldı. Ben de böylece oyuna katılmış oldum. Aradan birkaç dakika geçti. Oyunun coşkusuna çoktan kapılmıştım. Bir ara top önümden caddeye doğru yuvarlandı. Ben peşinden koştum. O anda karşıma bir taksi çıkıverdi. Gerisini anımsayamıyorum. Kendimi hastanede buldum. Tüm öğrenciler sessizce dinliyorlardı. Yönetmen yeniden bir soru sordu. Bu olayda seni en çok etkileyen ne oldu Ertan? Ertan hiç düşünmeden. Annemin gözyaşları oldu efendim dedi. Arkadaşlarına bir öğütle bulunmak istiyor musun? Evet, gözlüklü arkadaşlarımın top gibi sert oyunlardan kaçınmasını istiyorum. Arkadaşlarına sağlık dileklerini belirten Ertan mikrofondan ayrıldı. Sonra tören başladı. Hep bir ağızdan "Korkma sölmez bu şafaklarda yüzen al sancak" diyerek ulusal marşımızı göğüsleri kabararak ta içten gelerek söylediler. Ertan konuta döndüğünde annesini kapıda bekler buldu. Hemen durumu anlattı. "Anneciğim, okul yöneticisi konuşma yaptı. Ben de konuştum mikrofonda. Onun için geciktim" dedi. Annesinin gözyaşlarını parmaklarıyla silerek "Anneciğim, anneciğim" diye onu içten gelerek kucakladı.